Kur'an-ı Kerim'in ayetleri muhkem ve müteşabih olmak üzere iki grupta da değerlendiriliyor. Muhkem ayetler manası açık ve bunlar tefsir ediliyor. Müteşabih ayetler manasında bir derece kapalılık var. Bunların da tevili yapılıyor. Yani bundan murat şu olabilir diye yorumlar yapılıyor. Allah dilese bütün kelamını muhkem olarak ifade edebilirdi. Yani mana gayet açık olabilirdi. Ama müteşabihata da yer vermiş. Bunun da bir takım sırları ve güzellikleri var. Tembih, üçüncü makalede müşkilat ve müteşabihat-ı Kur'aniye'ye dair bir kaide gelecektir. İktizai makamla şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz. Şöyle ki, yani ileride bu konu daha müstakil olarak ele alınıyor. Vaktaki Kitab-ı Hakim'den maksudu ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi. Yani insanlar ikiye ayrılıyor, avam ve havas. Avam geniş kitleler, havas ise daha üst düzey. Geniş kitleler belki %80'i meydana getiriyor, ekseriyet. Diyelim ki bir felsefede o derece geniş kitleler nazara alınmayabilir. Daha çok belli altyapısı olanlara o fikirler hitap eder. Ama ilahi kelam bütün insanlara hitap etmiştir. Böyle olunca avam, havas hepsi aynı dersten istifade edecekler. Çünkü havas avamın mesleğinden istifade edebilirler. Yani avama yönelik bir hitabı havas daha rahat anlarlar zaten. Fakat avam ise havasa hitap olunan kelamı hakkıyla fehmedemezler. Ya üst düzey konuşmalar, sembollerle dolu konuşmalar avam tarafından anlaşılmaz. Halbuki cumhur ise ekseri avam ve avam ise me'lufat ve mütehayyelatlarından tecerrüt edip hakikat-ı mahza ve mücerredat-ı sırfeyi çıplak olarak göremezler. Yani hakikatler mücerret olarak da soyut olarak yani anlatılabilir. Bunu anlamak biraz zor. Ama temsillerle, örneklerle anlatılırsa o zaman ona bir elbise giydiriyoruz. Bir suretle onu göstermiş oluyoruz. Fakat görmekleri temin edecek yalnız zihinlerinin teyinisi için mevluf olan zi ve libas ile yani ona elbise giydirerek mücerredat arz-ı endam etmektir. Hatta sembolik bir dille bu şöyle anlatılıyor. Hakikat böyle bir kapıyı çalmış. Ben hakikatım, size misafir olmaya geldim demiş. Bakmışlar çıplak, kapıyı üzerine kapatmışlar. Başka bir kapıya gitmiş, orada aynı muamele. Derken bir tanesi bunu görüyor ve ona diyor ki, dostum diyor, hakikat güzel bir şey ama insanlar onu çıplak olarak görmek istemezler. Sen diyor üzerine temsil elbisesini giy, kıssa elbisesini giy. Onlarla onlara git, o zaman onlar seni alırlar. İşte mücerret hakikatler, soyut hakikatler geniş kitleler tarafından doğrudan anlaşılmaz. Ama bu müteşabih ifadelerle, temsillerle, sembollerle anlatılır. Ta mücerredatı suveri hayaliye arkasında, hayali suretler arkasında temaşa etmekle görüp tanısın. Öyleyse hakikat-ı mahza me'luflarını giyecektir. Fakat surete hasr-ı nazar etmemek gerektir. Yani aynı hakikat farklı suretlerde ifade edilebilir. Falanın uykusu var. Düz anlatım. Falanın gözünden uyku akıyor. Bakın burada düz anlatım yok. Veya falan herhalde dün gece beşik sallamış. Bütün bunlar aynı yere varıyor. Ama elbisesi, kıyafeti farklı farklı. Kur'an-ı Kerim'de müşkilat var. Müşkilat derken nispeten kapalı olan yerler var. Ve buralarda zahirde birbiriyle çelişen durumlar görülebiliyor. Mesela ayet-i kerimede diyor ki, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ Ölüm meleği sizi öldürür. Başka ayet diyor ki, Allahu yeteveffel enfus hine mevtihe. Ölüm anında canları Allah alır. Bu durumda hangisi? Ölüm meleği mi, Allah mı? Şöyle dersek mesela hallolur. Ölüm meleği Allah'ın emriyle alır. Böylece ikisini telif etmiş oluruz. İşte bir de Kur'an'ın müteşabihatı var. Mesela yedullah, Allah'ın eli Kur'an'da ayetlerde geçiyor. Dolayısıyla bu gibi müteşabihat bir nevi elbise giymiş şekli gibi düşünelim. Ama bununla kastedilen nedir? Ona bakmak gerekiyor. Söz gelimi geniş imkanlara sahip birisini anlatırken bir eli yağda, bir eli balda diyebiliriz. Hakikatte adamın elinin yağda, balda olması gerekmez. Bununla kastedilen imkanları gayet geniş bu mana kastedilmiş oluyor. Bu sırra binaendir. Esali bir Arap'ta ukulü beşere olan tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan müraat-ı efham ve mümaşat-ı ezhan Kur'an-ı Mucizül Beyan'da cereyan etti. Yani Allahu Teala'nın Kur'an'daki anlatım tarzı tenezzülat-ı ilahiyedir. Yani Allahu Teala bize tenezzülde bulunmuştur. Diyelim dünyanın en büyük ilim sahibi bir insan 5 yaşında bir çocukla konuşurken kendi ilmi seviyesinden değil, çocuğun anlama seviyesinden hitap etmesi gerekir. Bunu yapabilirse tenezzülde bulunmuş demektir. İşte Allahu Teala'nın kelamı keyfiyetini bilemeyiz. Ama bizimle konuşurken Kur'an-ı Kerim'de bizim anlayacağımız ifadelerle anlatıyor. Ez cümle fümme steve alel arş. Bu ayet-i kerime Allah'ın arşa istiva etmesini anlatıyor. Arş taht anlamında. Nasıl ki padişahın tahtı vardır, tahtına oturur, ülkeyi idare eder. Buradan da işte mücessem bir arş var, Allah ona oturuyor. Öyle anlamayacağız. Yani ilahi saltanattan kinaye. Allahu Teala arş-ı rububiyetinde emir ve direktifleriyle alemi idare etmektedir. Yedullah fevga eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Ve ca'a rabbuke vel meleku saffen saffa. Yani melekler saf saf etrafında olduğu halde Rabbin geldi. Kıyametteki bir manzarayı ifade ediyor. İşte sultanın gelişi gibi. Sultan geliyor, etrafında adamları haşmetli bir gelişle gelmek. Biz bu manzarayı görüyoruz. Sultanın haşmetli bir şekilde gelişini. Oradan kıyamette ilahi azameti bir derece görmüş oluyoruz. Hem de tavrubu fi aynin hamiye ve eşbahı. Bu da Zülkarneyn'in seferlerinden biriyle alakalı. Mağrib tarafına gidiyor ve bakıyor ki güneş böyle kuru, balçıklı bir toprakta şeyde batıyor. Ve o şekilde görüyor. Ve bu sembolik bir anlatım. Yani gerçekte güneş denizde batmaz. Ama bize öyle görülüyor. Demek battığı sıra belki sisli, puslu, onu tasvir eden bir durum. Hem de veşşemsü tecrili müstagar. Bu da güneşin cereyanı ile alakalı. Ve nezairi bu üsluba birer mecradır. Zâlikel kitâb lâ raybe fî. Yani bu işte Allah'ın kitabı ve bunda asla bir şüphe yok. Evet, bu gibi ifadelere baktığımızda belki bazıları yanlış da anlayabiliyor. Allah'ın eli ifadesini mücessem bir el zannedebiliyor. Ama adam gibi anlamak lazım. Mecaz olduğunu fark etmek gerekir. Ve bunların birer tenezzülat olduğunu bilmek gerekiyor. Hatime, sab olan bir kelamın ığlak ve işgali ya lafız ve üslubun perişanlığından neşet eder, bu kısım Kur'an-ı Vazuhlu beyana yanaşmamıştır. Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar veyahut gayrimelûf, gayrimevzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkilat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Çok güzel bir mana. Ya diyelim bir kelamı anlamakta zorlanıyoruz. İki sebepten olabilir. Bunlardan birincisi ya lafız ve üslup perişandır. Yani muhatabımız anlatmayı beceremiyordur. ve kırık dökük ifadelerle anlatıyordur. Ne dediğini anlamakta zorlanabiliriz. Ben bir tanesini hatırlıyorum. Bir yerde bir konuşma yapmıştı. Hakikaten ne dediğini ben de pek anlayamadım. Soru cevap bölümüne geçildiğinde dinleyenlerden biri dedi ki, anlaşılmamak için özel bir gayret mi sarf ediyorsunuz? Yani aslında el maksud minel kelam, ifadetül meram. Kelamdan maksat manayı ifade etmektir. Anlaşılmasıdır kelamın. Ama bazıları anlatamayabiliyor. Ve bazı konular anlatılması da belki zor. Oraya bakan ciheti de olabilir. Bu türden böyle zorluk ilahi kelamda söz konusu değildir. Yani lafzın ve üslubun perişanlığından dolayı anlamamak öyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilahi kelam, Allahu Teala en uygun lafızları seçmiş, en uygun bir üslupla bize anlatmış. Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar veyahut gayrimeluf, gayrimebzul olduğundan. Yani anlatılan mana hemen bir anda ulaşabileceğimiz bilinen bir mana değil. Mana son derece dakik, ince, derin veya kıymetdar veya ülfet ettiğimiz bir şey değil ve daha evvelinde bilinen, duyulan şeylerden değil. Bu durumda hemen bir anda onu anlamayabiliriz. Mesela Miraç, ya Miraç'la ilgili kelimeler, Sidretül Münteha, Kab-ı Kavseyn, bu gibi şeyler Miraç'la ilgili kavramlar olarak ayetlerde geçer. Sidretül Münteha kelime anlamıyla işin içinden çıkamazsınız. Kab-ı Kavseyn ev edna kelime anlamıyla işin içinden çıkamazsınız. Çünkü bunlar dakik, derin manalar. Herkesin hemen bir anda muhatap olabileceği şeyler değil. İşte müşkilat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Kur'an-ı Kerim'de evet bir takım müşkilat var. Oradaki müşkilat bu türden şeyler. Tembih, hadis-i şerifte varit olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batını ve her zahir ve batının birer hat ve muttala'ı ve her hat ve muttala'ın çok şucun ve vusunu vardır. Likülle ayetin zahrun ve batnun hadiste geçiyor. Zayıf bir rivayet olarak genelde kabul edilir ama en azından doğru bir mananın tercümanı. Her ayetin bir zahir ve batını. Yani diyelim ki Allah ölüden diri, diriden ölüyü çıkarır. Zahire de baktığımızda ölüden diri çıkarıyor, ölü toprağı canlandırıyor. Diriden ölü çıkarıyor, her canlı neticede ölüyor. Bu zahir mana. Batın mana olarak da alimden zalim, zalimden alim gibi durumlar görebilmekteyiz. Her zahir ve batının birer hat ve muttala'ı. Yani bunların da her birinin sınırları var veya muttali olunabilecek yerleri var. Her hat ve muttala'ın çok şucun ve usunu, dalları, budakları vardır. Ulum-u İslamiye buna şahittir. Yani ayetlerde sadece tek bir mana söz konusu değil. Yani burada bir nevi ağaç gibi düşünelim. Ağacın dalları, budakları var. Mananın da demek ki bu şekilde dalları, budakları var, meyveleri var. Ulum-u İslamiye buna şahittir. İslami ilimler buna şahittir. Aynı ayetten bunlar çıkarılabiliyor. Bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. Temyiz lazımdır. Yani nerede zahir mana esas, nerede batın mana esas ve bunun haddi nedir, sınırı nedir? Ve nazara verilen mana asıl ana dal mıdır yoksa dal ve budaklarından, ince dal ve budaklarından biri midir? Bunları ayırmak gerekiyor. Lakin tezahüm yoktur. Yani bir ağaçta ana büyük dallar da var. Bunun dışında daha ince dallar var. Daha kenarlarda daha da inceleri var. Yani bunların her biri aynı ağaçta olduğu gibi aynı ayette de bu şekilde çok mana mertebeleri olabilir ve o manalar görülebilir. Birinin olması diğerine engel değildir. Fakat iştibak, iştibahı intac eder. Ya bunlar iç içe girmiş, karıştırılabiliyor. Nasıl daire-i esbab, daire-i akaide karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet veya müraat-ı esbab namıyla bir itizali intac eder. Nasıl ki sebepler dairesi var. Yani Allah sebeplerle icraatta bulunuyor. Bu akide dairesine karıştırılırsa ya tevekkül görünümü altında bir tembellik olur. Yani kişi der ki Allah her şeye kadir değil mi? Ve sebepleri bütün bütün göz ardı eder. Bu yanlış. Veya müraat-ı esbab namıyla bir itizali intac eder. Yani Mutezile sebeplere bayağı bir güç kuvvet veriyor. Öyle kabul ediyor. Ve Mutezile'ye göre insanlar kendi yaptıkları fiillerin yaratıcısı. Yani Mutezili bir bakışla bakıldığında ben sebeplere müracaat etmişsem neticeyi de alırım diyebiliyor insan. Halbuki sebeplere müracaat etmek her zaman neticenin elde edilmesi demek değildir. İşte nasıl ki itikat dairesiyle sebepler dairesi birbirine karıştırılmamalı, benzeri bir şekilde de ayetin zahir manasıyla batın manası birbirine karıştırılmamalı. Ve nazara verdiğimiz mana, batın mananın çok cüzlerinden bir cüzü olabilir. Buna dikkat çekilmeli. Ne gibi? Örnekle anlatayım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesi anlatılıyor. Zahiri bu. Yani hakikatte bir Musa var, karşısında Firavun da var. Ama bu ayetin yorumunda insanın nefsi Firavun'dur, işte kalbi o da Musa'dır denilmiş. Bu durumda bunu anlatırken esas olan zahir manadır ama batın mana olarak da burada böyle bir işaret söz konusudur demiş oluruz. Ve diyelim ki Firavun'la alakalı yine değerlendirme yaparken günümüz Firavunlarından da söz edilir ve Kur'an'daki Firavun'un bir timsali işte günümüzde falandır gibi bu tarz şeyler o ayetin ışığında söylenir. Öyle de devair ve meratip tefrik olunmazsa böyle neticeleri verir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de müşkil yerler var ve oralara mana vermek için Kur'an'ı çok iyi bilmek gerekiyor. Bir de müteşabih yerler var. Müteşabih yerlerde temsillerle anlatılmış, sembollerle anlatılmış. Ve Kur'an'ın bu şekilde anlatması mananın derinliğinden kaynaklanıyor. Ve biz o şekilde o derin manalara muhatap olabiliyoruz.